Ayrım 17, Uzay Akımları, Asimov, sayfa 186. Merlin Terrence'ın başka bir seçeneği yoktu. Seçenek diye bir şeyin varlığını unutalı çok uzun zaman olmuştu. Izdırap gibi geçen 3 sefil saat boyunca Demon'un gemisinin yakınlarında kalmış, yapabileceği başka hiçbir şey olmadığından orada öylece beklemişti. Şimdiye dek eline başka bir fırsat geçmemişti. Yakalanacağına kesin gözüyle bakıyordu. Derken gemiye alıcı gözüyle bakan bu herif çıka gelmişti. Onunla muhatap olmak tam manasıyla delilikti. Böylesine dar ve küçük bir alanda rolüne devam etmesi imkansızdı. Öte yandan limanda daha fazla beklemeyi de göze alamazdı. En azından geminin içinde yiyecek bir şeyler olabilirdi. Bunu daha önce düşünememiş olması tuhafına gitti. İçeride gerçekten de yiyecek vardı. ''Akşam yemeği vakti geldi sayılır.'' dedi Terence. ''Bir şeyler yemek ister misiniz?'' Öteki adam ona çok fazla altırış etmedi. ''Belki sonra, teşekkür ederim.'' Terence ısrar etmedi. Genroy'u gemiyi tek başına dolaşmaya bırakıp bir et konservesini ve selüloza sarılmış bir meyveyi afiyetle mideye indirdi. Ardından kana kana su içti. Mutfağın karşısındaki koridorun sonunda bir duş vardı. Kapıyı kilitleyip yıkandı. O sıkı takkeyi bir süreliğine de olsa başından çıkarabilmek büyük keyifti. Hatta kıyafetlerini değiştirebileceği küçük bir dolap bile buldu. Genro döndüğünde Terence kendini ziyadesiyle toparlamıştı. ''Baksanıza, gemiyi uçurmaya çalışmamın bir sakıncası var mı?'' diye sordu adam.
''Hiçbir sakıncası yok. Bu modellerden birini idare edebilir misiniz?'' diye sordu Terence kusursuz bir kayıtsızlık taklidiyle.
''Sanırım,'' dedi adam ufak bir tebessümle, ''standart modellerin hepsini kullanabilmekle övünürüm. Her neyse, cevabınızı tahmin edip kontrol kulesini aramıştım zaten. Kalkış pistlerinden biri müsait. Dilerseniz kalkıştan önce yatçılık lisansıma bakabilirsiniz işte burada.''
Terence adamın birkaç dakika önce kendi evrakına yaptığına benzer bir şekilde gelişigüzel bir bakış attı lisansa.
''Kontrol sizde,'' dedi.
Gemi tıpkı uçan bir balina gibi yavaşça hareket ederek hangardan dışarı çıktı. Diamanyetik gövdesi pistin sıkıştırılmış kilden yapılma pürüzsüz yüzeyinin 7 santimetre üstünde süzülüyordu. Genro kontrolleri büyük bir ustalıkla kullanırken Terence de onu dikkatle izledi. Gemi adamın temasıyla canlı bir varlığa dönüşmüştü adeta. Ellerinin en küçük bir hareketiyle bile pistin vize ekrandaki küçük kopyası dönüyor, değişiyordu. Gemi kalkış çukurunun tam ağzında durdu. Diamanyetik alan kademeli olarak güçlenirken aracın burnu yukarıya doğru kalktı. Neyse ki pilot kabini değişen yer çekimini karşılamak için genel yalpa düzeneğinin etrafında döndüğünden Terence bunun farkında değildi. Geminin arka flanşları görkemli bir şekilde çukurdaki uygun yivlere oturdu ve hava aracı burnu göğe bakacak şekilde dimdik durdu. Kalkış çukurunun duralit kapağı kenara kayıp 100 metre derinliğindeki nötrleştirilmiş hattı ortaya çıkardı ve hiperatomik motorların ilk enerji itişi başladı. Genro bir müddet daha kontrol kulesiyle karmaşık bir bilgi alışverişinde bulunmaya devam etti.
''Kalkış 10 saniye'' dedi sonunda.
Kuvars bir tüpün içinde giderek yükselen kırmızı bir çizgi geçen saniyeleri gösteriyordu. Tepe noktasına ulaştığında ilk güç dalgası geriye doğru püskürdü. Terence ağırlığının giderek arttığını, koltuğuna gömüldüğünü hissetti, paniğe kapıldı.
''Nasıl buldunuz?'' diye sordu homurdanarak.
Genro ivmeden hiç etkilenmemiş gibi görünüyordu. ''Fena değil'' dedi neredeyse her zamanki ses tonuyla. Terence koltuğunda iyice geriye yaslanıp rahatlamaya, artan basıncı aldırmamaya çalıştı ve atmosfer inceldikçe vize ekranda belirginleşip parlayan yıldızları seyretti. Tenine değen kirt soğuk ve nemliydi. Artık uzaydaydılar. Genro gemiyi farklı hızlarda kullanarak test ediyordu. Terence'ın bunu ilk elden anlamasına imkan yoktu elbette. Ancak yat pilotu uzun ince parmaklarını bir müzisyen edasıyla kontrollerin üstünde dolaştırdıkça yıldızların kesintisiz bir şekilde vize ekrandan geçip gittiğini görebiliyordu. Sonunda ekranın şeffaf yüzeyi turuncu renkli kocaman bir kürenin bir parçasıyla doldu.
''Fena değil'' dedi Genro. ''Aracınızı iyi durumda tutmuşsunuz Damon. Küçük bir gemi ama iyi yanları da var.
Sanırım hızını ve sıçrama kabiliyetini de ters etmek istersiniz dedi Terence dikkatle.
İsterseniz yapabilirsiniz. Benim için bir mahsuru yok. Genro başıyla onayladı. Pekala, nereye gidelim dersiniz?
Nasıl kısa bir anlığına duraksadı ardından konuşmaya devam etti.
Neden sark olmasın?
Terence'ın nefesi bir parça hızlandı. O da adamın bunu teklif etmesini ummuştu zaten. Neredeyse büyülü bir dünyada yaşadığına inanacaktı. İşler nasıl da iradesi dışında belirli bir yönde hareket etmeye zorluyordu onu. Terence'ı tüm bunlara işlerin değil de belirli bir tasarının sebep olduğuna ikna etmek hiç de zor olmazdı. Çocukluğu toprak efendilerinin yerel halkın arasında büyüyüp yetiştiğine benzer hurafelerle doluydu ve bu tür şeyleri geride bırakmak hiç de kolay değildi. Rick şu anda sarktaydı ve hafızasını geri kazanıyordu. Oyun daha bitmemişti.
''Neden olmasın Genro?'' dedi coşkuyla.
''Sark o zaman.''
Hızları artarken Florina gezegeni vize ekrandan çıktı ve yerini yeniden yıldızlar aldı.
Sark'tan Florina'ya en az kaç saatte gittiniz diye sordu Genro.
Rekor kırdığım söylenemez dedi Terence. Ortalama bir sürede.
6 saatten kısa bir sürede o zaman.
Arada sırada evet.
5 saatte varmaya çalışmamın bir mahsuru var mı?
Katiyen.
Uzay kumaşının yıldız kümeleriyle bezeli bölgelerinden yeterince uzaklaşıp sıçrama yapabilecekleri bir noktaya varmaları saatlerini aldı. Uyanık kalmak Terence için bir işkenceye dönüşmeye başlamıştı. Bu neredeyse hiç uyumadan geçirdiği 3. geceydi ve şu son birkaç günün gerilimi uykusuzluğu iyice dayanılmaz kılıyordu. Genro gözücüyle ona baktı.
''Neden gidip biraz uzanmıyorsunuz?''
Terence sarkık yüz kaslarına canlı bir ifade katmaya çalıştı. ''Ben iyiyim, gerçekten.'' Ağzını ardına dek açıp esnedi, sonra da mahcup bir ifadeyle gülümsedi. Yat pilotu dikkatini yeniden kontrollere çevirdiğinde ise gözleri bir kez daha kapandı. Uzay yatlarının koltukları ihtiyaçtan dolayı rahat olmak zorundaydı. Hızlanma esnasında minderleriyle insanların vücudunu desteklemeleri gerekiyordu. Bilhassa yorgun olmayan biri bile bu koltuklardan birinde kolayca tatlı tatlı uyuyabilirdi. O sırada kırık cam parçalarının üstünde dahi rahatça uyuyabilecek olan Terence eşiği ne zaman geçtiğini fark etmedi bile. Saatlerce hayatında hiç olmadığı kadar derin ve rüyasız bir şekilde uyudu. Takkesi başından çekilip çıkarıldığı sırada ne kıpırdadı ne de düzenli nefes alışverişleri dışında bir yaşam belirtisi gösterdi. Terence sulanmış gözlerle yavaşça uyandı. Birkaç dakika boyunca nerede olduğunu hatırlayamadı. Bir an için köyde, kentli kulübesinde olduğunu sandı. Ardından gerçekler parça parça geri geldi. Sonunda hala kontrollerin başında duran Genro'ya dönüp gülümsedi. Sanırım uyuyakaldı.
Sanırım öyle. İşte Sark. Genro başıyla vize ekrandaki beyaz renkli büyük hilali işaret etti.
Ne zaman inişe geçiyoruz?
1 saat içinde.
Terence artık diğer adamın tavır ve davranışlarındaki hafif değişimi sezecek kadar uyanıktı. Genro'nun kendisine doğrulttuğu çelik grisi nesnenin bir iğne tabanca olduğunu görünce buz gibi bir şok geçirdi.
''Uzay aşkına neler oluyor?'' diye başladı Terence doğrulmaya başlayarak.
''Otur yerine'' dedi Genro dikkatle. Diğer elinde bir takke tutuyordu.
Terence bir elini başına götürdü ve parmaklarını sarımsı kızıl saçlarına dokunurken buldu.
''Evet'' dedi Genro, ''gayet açık, sen bir yerlisin.''
Terence hiçbir şey söylemeden ona dik dik baktı.
''Zavallı Demon'un gemisine binmeden önce bile bir yerli olduğunu biliyordum.'' dedi adam.
Terence'ın ağzı kupkuru oldu, gözleri yanıyordu. Tabancanın minik, ölümcül namlusuna bakarak o ani, sessiz parıltıyı görmeyi bekledi. Buraya kadar gelmiş, hedefine çok yaklaşmış ama oynadığı kumarı en sonunda kaybetmişti. Görünüşe göre Genro'nun acelesi yoktu. İğne tabancayı sabit tutmaya devam ediyordu. Kelimeleri sakin ve yavaştı. Temel hatan organize bir polis kuvvetini sonsuza dek atlatabileceğini düşünmendi kentli. Yine de eğer zavallı Demon'u kurbanın olarak seçmeseydin bunu bir süre daha başarabilirdin.
''Onu ben seçmedim'' dedi Terence çatlamış bir sesle.
O zaman buna şans diyelim. Alistair Damon yaklaşık 12 saat önce Kent Park'ında karısını bekliyordu. Onunla sadece duygusal nedenlerden ötürü orada buluşacaktı. Çünkü ilk kez tüm o noktada tanışmışlardı ve o günden beri her yıl dönümlerinde orada buluşuyorlardı. Genç karı kocalar arasında bu tür seremonilerin özel bir yanı yoktur. Fakat anlaşılan bu onlar için önemliymiş. Damon o noktanın ıssızlığının kendisini bir katil için uygun bir kurban haline getirdiğinin farkında değildi elbette. Yukarı kentte böyle bir şey olabileceğini kim düşünürdü ki? Normal şartlar altında cinayetin fark edilmesi günler alabilirdi. Ancak Damon'un karısı olaydan yarım saat sonra cinayet mahallindeydi. Kocasını orada görememek onu şaşırttı. Biraz geciktim diye kızıp gidecek türden biri değildi diye açıkladı daha sonra olayı bize. Çünkü çoğunlukla geç kalırmış, kocası az çok bunu bekliyor olmalıymış. Daha sonra Damon'un onu mağaralarında bekliyor olabileceğini düşünmüş. Adam onu mağaralarının dışında bekliyordu elbette. Bu saldırının gerçekleştiği yere en yakın olan ve sürüklendiği mağaraydı aynı zamanda. Karısı oraya girdi ve Damon'u buldu. Şey, ne bulduğunu biliyorsun. Sonra da şok ve histeri geçirmesine rağmen güvbak ofislerimiz aracılığıyla durumu devriye teşkilatına haber vermeyi başardı. Bir adamı soğukkanlılıkla öldürmek, cesedini karısının bulabileceği bir yerde, ikisinin de mutlu anılarına ev sahipliği yapan bir noktada bırakmak nasıl bir duygu Kentli? Terence boğuluyormuş gibi hissetti. Öfke ve hayal kırıklığının neden olduğu kızıl bir sis bulutunun arasından, ''Siz Sarklılar bugüne dek milyonlarca Florinalı öldürdünüz.'' dedi soluk soluğa. ''Kadınlar, çocuklar, bizim sırtımızdan geçinip zengin oldunuz.'' ''Bu yat.'' Daha fazla devam edemedi. Damon doğduğunda her iki gezegenin vaziyeti bundan ibaretti. ''Onu bu düzenden sorumlu tutamazsın.'' dedi Genro. ''Eğer bir Sarklı olarak doğmuş olsaydın sen ne yapardın? Malından mülkünden feragat edip Kirt tarlalarında çalışmaya mı giderdin?'' ''İyi o zaman vur beni!'' diye bağırdı Terence oturduğu yerde kıvranarak. ''Ne bekliyorsun?''
''Acelem yok. Hikayemi bitirmek için bol bol vaktimiz var. Katilin ve maktulün kimliğinden emin değildik ama birinin Damon, diğerinin de sen olduğuna dair gayet iyi bir tahminimiz vardı. Cesedin yanında bulduğumuz küllerin bir devriye üniformasına ait olduğunu fark ettiğimizde bir Sarklı kılığına girdiğini hemen anladık. Oradan hareketle Damon'un yatına gidebileceğini tahmin ettik. Aptallığımızı abartmamalıydın Kentli. Yine de durum hala karışıktı. Çaresiz bir adamdın. Seni takip edip yakalamaya çalışmak faydasızdı. Silahlıydın ve köşeye kıstırıldığın takdirde intihar edeceğine hiç şüphe yoktu. Ama bu işimize gelmezdi. Çünkü bizden seni Sark'a götürmemizi ve konuşabilecek vaziyette olmanı istiyorlardı. Bu benim için de bilhassa hassas bir meseleydi. Güvbak'ı bu işi tek başıma halledebileceğime, seni Sark'a sağ salim götürebileceğime ikna etmem gerekiyordu. Şu anda tam olarak bunu yaptığımı itiraf etmen gerek. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk başta aradığımız adam olduğundan emin değildim. Bir yat limanında sıradan iş kıyafetleri giyiyordun. Akıl almaz derecede zevksiz bir tercihti bu. Bana göre bir yat pilotu kılığına girmeye çalışan hiç kimse buna uygun bir kıyafet olmadan yapmayı hayal edemezdi. Senin bir yem olduğunu, adamımız başka yöne kaçarken kasten tutuklanmaya çalıştığını düşündüm. Tereddüde kapıldım ve seni farklı açılardan test etmeye karar verdim. Geminin kapısını yanlış taraftan açmaya çalıştım. Şimdiye dek yapılmış hiçbir gemi basınç odasının sağından açılmaz. Daima değişmez bir şekilde soldan açılırlar. Bu hatam karşısında herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermedin hem de hiç. Sonra sana Florina'dan Sark'a 6 saatten daha kısa sürede gittiğin hiç oldu mu diye sordum. Sen de arada sırada gittiğini söyledin. Bu oldukça kayda değer bir süre. Çünkü Sark'la Florina arasındaki rekor süre 9 saatten bile fazladır. Böylece bir yem olamayacağına karar verdim. Bilmediğin şeylerin sayısı son derece fazlaydı.
Doğal olarak bilmemen de gerekiyordu. Yani muhtemelen doğru adamdın. Geriye bir tek uyuyakalmanı beklemek, uykuya feci derecede ihtiyacın olduğu yüzünden okunuyordu. Tabancanı almak ve münasip bir silahla sessizce beklemek kalıyordu. Takkeni sırf merakımdan çıkardım. Bir sarp kıyafetinin yakasından çıkan kızıl saçlı bir başın nasıl gözüktüğünü görmek istedim. Terence gözlerini adamın nöronik kamçısına dikti. Genro ya adamın çene kaslarının hareketini gördü ya da sadece ne düşündüğünü tahmin etti. ''Bana saldırsan bile seni öldüremem elbette.'' dedi. ''Hatta kendimi korumak için dahi yapamam bunu. Ama bunun sana bir avantaj sağladığını sanma. Kılını kıpırdattığın anda bacağına sıkıveririm.'' Terence mücadele etme arzusunu yitirdi. Avuçlarının dibini alnına bastırıp kaskatı bir şekilde oturdu. ''Sana tüm bunları neden anlattığımı biliyor musun?'' diye sordu Genro usulca. Terence cevap vermedi. ''Birincisi,'' dedi Genro, ''acı çektiğini görmekten ziyadesiyle keyif alıyorum. Katillerden hoşlanmam. Sarklıları öldüren yerlilerdense bilhassa nefret ederim. Seni canlı olarak teslim etmem emredildi. Ama emirlerimin arasında bu yolculuğu senin için keyifli hale getirmemle ilgili herhangi bir şey yok. İkincisi, sarka indikten sonra ne yapacağımıza sen karar vereceğin için duruma tamamıyla hakim olman önemli.'' Terence başını kaldırıp ona baktı. ''Ne? Güvvak geldiğini biliyor. Florina Bölge Ofisi gemimiz gezegenin atmosferini aşar aşmaz onlara haber yolladı. Buna şüphen olmasın. Ama daha önce de dediğim gibi Güvvak'ı bu işi tek başıma halledebileceğime ikna etmem gerekiyordu ve bunu başardım. Bu da bütün durumu değiştiriyor.''
''Ne demek istediğini anlamıyorum,'' dedi Terence çaresizce.
''Sana seni sarka götürmemizi, konuşabilecek vaziyette olmanı istediklerini söyledim. Ama bunu isteyen Güvbak değil, Trantor.''
14. Bölüm Dönek. Selim Jones hiçbir zaman duygularını saklayabilen biri olmamıştı. Hayal kırıklıklarıyla geçen şu son bir yılında bu durumu düzeltmekte hiçbir faydası olmamıştı doğrusu. Zihinsel oryantasyonu ansızın sarsılan temeller üzerinde dururken şarabını dikkatle yudumlaması imkansızdı. Kısacası o Ludigan Abel değildi. Jones, Sark'ın bir yub üyesini kaçırıp tutuklamaya hakkı olmadığına ve Trantor'un istihbarat ağının durumunu önemsemediğine dair öfkeyle bağırmayı bitirdiğinde Abel sadece ''Bence geceyi burada geçirmelisin doktor'' demekle yetindi.
''Yapacak daha önemli işlerim var.'' diye karşılık verdi Jones buz gibi bir sesle.
''Ona ne şüphe azizim, ona ne şüphe. Öte yandan adamlarımın lazer tabancasıyla vurduklarına göre Sark iyice küstahlaşmış demektir. Bu gece sona ermeden başına bir kaza gelmesi ihtimali çok yüksek. O yüzden bu gece bekleyip yeni günün neler getireceğini görelim.''
Jones'un hiçbir şey yapmadan oturamayacağına yönelik itirazları sonuç vermedi. Abel o soğukkanlı, hatta neredeyse lakayt kayıtsızlığını yitirmeksizin onu duymazdan geldi. Ardından katı bir kibarlıkla doktora bir odaya kadar eşlik etti. Yatağa uzanan Jones, loş aydınlatmalı freskli tavana bakarken Len Hade'nin Arcturus Uyduları Savaşı adlı tablosunun ustaca bir kopyasıyla parlıyordu. Uyuyamayacağını biliyordu. Derken burnuna hafif bir raiha, somnin gazı kokusu geldi ve ikinci soluğunu alamadan önce uyuyakaldı. 5 dakika sonra oda yapay bir hava akımıyla anestetiğin kokusundan arındırıldı ve bu sefer de 8 saatlik sağlıklı bir uykuya yetecek kadar gaz salındı içeriye. Jones uyandığında şafak vaktinin o soğuk yarı ışığıyla karşılaştı. Gözlerini kırpıştırıp Abel'a baktı. ''Saat kaç?''
''6.''
''Yüce uzay.''
Etrafına bakındıktan sonra sıska bacaklarını savurarak yatak örtüsünün altından sıyrıldı.
''Erkencisin.''
''Hiç uyumadım.''
''Ne?''
''Eksikliğini hissediyorum, inan bana. Artık anne somnine gençliğimdeki kadar iyi tepki veremiyorum.''
''Bana bir dakika müsaade et.'' diye mırıldandı Jones.
Sahiden de sabah hazırlıkları ilk defa sadece bir dakikadan biraz daha uzun sürdü. Odaya tekrar döndüğünde tüniğinin kuşağını takıyor ve manyeto dikişini ayarlıyordu.
Dedi, ''bütün gece uyumayıp beni sabahın 6'sında uyandırdığına göre söyleyecek önemli şeylerin olmalı.'' ''Haklısın, haklısın.''
Abel adamın biraz evvel kalktığı yatağa oturdu ve başını geriye atıp bir kahkaha patlattı. Bastırılmış ve tiz bir gülüştü bu. Plastikten yapılma, hafifçe sararmış, güçlü dişleri ortaya çıkmıştı ve çekilmiş diş etleriyle tezat oluşturuyordu.
''Kusura bakma Jones'' dedi büyükelçi, ''kendimde değilim. Uyanık kalmak için aldığım ilaçlar biraz başımı döndürüyor. Neredeyse Trantor'a yerime daha genç birini getirmelerini tavsiye edesim geliyor.''
''Yoksa uzay analistini yakalayamadıklarını mı öğrendin?'' diye sordu doktor, içinde bir parça umut barındıran alaycı bir sesle.
''Hayır, yakaladılar. Üzgünüm ama bunu yaptılar. Korkarım neşemi sadece ağlarımızın zarar görmediğini öğrenmeme borçluyum.''
Jones, ''Hay senin ağlarına!'' diyecek gibi olduysa da kendini tutmayı başardı.
''Korov'un bizim casuslarımızdan biri olduğunu bildiklerine şüphe yok.'' diye devam etti Abel. ''Florina'daki diğer adamlarımızın kimliklerini de biliyor olabilirler. Ama onların hepsi küçük balık. Sarklılar da bunun farkında ve bugüne dek onları gözetim altında tutmak dışında hiçbir şey yapmadılar.''
''Adamlarından birini öldürdüler.''
''Hayır, öldürmediler. Lazer silahını ateşleyen kişi uzay analistinin devriye kılığına giren arkadaşlarından biriydi.''
Jones ona baka kaldı. ''Anlamıyorum.''
''Olaylar biraz karışık. Kahvaltıda bana katılmaya ne dersin? Fena halde açım.''
17. Ayrımın Sonu. Sayfa 198.